Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca yaşanan onca kötülüğe, pisliğe, olumsuzluğa, hayatınızı zorlaştıracak o kadar çok şeye rağmen kısacık, belki 45-50 dakikalık bir yaşam molası almayı ve bununla ruhlarınızı biraz sadeleştirmeyi tercih edip burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginam, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün Edebiyat Günü biliyorsunuz. Bugün gündemin dışına çıkacağız. O yüzden hemen çağırın dostları. Unutanlar da gelsin. Sizler Periskop'tan yayını aşağıdan hemen şu yayını paylaş tuşundan paylaşın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Twitter'dan çağrımı tazeleyeyim ve diyeyim ki gelin edebiyat konuşalım. Biraz ruhlarımızı sadeleştirelim. Birazcık değişik bakabilelim hayata. Çünkü bugün yayının içinde anma da yapacağız aynı zamanda. Bir değil iki anma yapacağız. Bir tanesi çok böyle mutlulukla anacağımız biri. Bugün Nazım Hikmet'in doğum günü. 1902'de doğduğundan hani bugün eğer yaşasaydı demeyeceğiz elbette ama 119. doğum günü. Bugün Nazım'ı anacağız yayının sonunda bir şiirle. Ve dün bugün Jane Austen'ı konuşurken, Jane Austen romanı Aşk ve Gurur'u konuşurken de aynı zamanda kadın, kadına yönelik mücadele, kadının mücadele gücünü konuşurken onun biraz geride kalmasına rağmen ki anlatacağım gerekçelerini uzun uzun konuşacak zamanımız olacak. Kendi hayatını elleriyle yormuş çok değerli bir kadını, çok değerli bir dostumu Sevim Gözay'ı kaybettik dün. Sevim'i de anacağız. Bu yayın Sevim'in acısı hatırası içindir zaten baştan söyleyeyim. Sonunda da konuşuruz nasıl olsa. Şimdi bugün konuşacağımız kitap Aşk ve Gurur. Kitabın adı Aşk ve Gurur ama İngilizceden tam çevirecek olursanız aslında gurur ve ön yargı olarak çevirmemiz lazım. Kitapta anlatılan hikaye de bu zaten. Jane Austen bu kitabı 1796'da yazmış ve kitabı ilk yayıncısına götürdüğünde ilk adı da bu değil zaten. İlk izlenimler o isimle gidiyor yayıncıya. Yayıncı hiç beğenmiyor. Hiç ama yani... Üzerinde tartışılmaya bile değer görmüyor. Zaten kendisi de sonradan oturup biraz daha çalışıyor. Öyle az buz bir çalışmadan bahsetmiyoruz yalnız. Neredeyse 13 yıl daha çalışılıyor üzerinde ve sonrasında tekrar yazılıyor kitap. Biz bugün hem Jane Austen'ı konuşacağız hem kadın olma hallerini konuşacağız. Kadının mücadelesini konuşacağız. Erkek egemen toplumda, İngiltere gibi bir toplumda da kadının sivrilmesinin, kendini gösterebilmesinin nasıl mümkün olabildiğini konuşacağız. Bu arada korkaklıkları konuşacağız ki bence Jane Austen gerçek bir korkaktır bu anlamıyla bakıldığında. Bütün bunları gördükten sonra, hepsini tek tek gördükten sonra kitabın içinden de bir takım örneklerle aslında hem dönemi inceleyeceğiz hem de o dönemin eşliğinde kadınlık haline bakacağız biraz. Dedim ya Jane Austen bu kitabı 1796'da yazmış. Fakat zaten kendi ömrü de son derece kısa bir ömür. 42 yıllık kısacık bir ömür. Bu kitabı ilk yazdığında, çıkardığında kendisi de daha 21 yaşında bir insan, çok genç. 6 tane romanı var Jane Austen'ın. Önce yayının içinden size bir hani bugünün çocukları bug diyor ya, işin böyle çözülebileceği noktası. Bir Jane Austen romanı normalde açtığınızda ilk cümlesinde ne anlatacağını anlatır size. İlk cümlesinde. Ve sonu mutlaka ama mutlaka evlilikle biter. Bütün Jane Austen romanlarının. Neden? Çünkü bu yaşadığı çağla alakalı bir şeydir. Kadının kendi statüsü. Bakın unutmayın. Dünden size verdiğim söz de aklımda. Başka bir şey daha hatırlatacağım size ama kadının statüsü içinde ona belirgin olarak verilmiş. Kendini en rahat konumlandıracağı ve orada huzuru bulacağı iddia edilen konum evlilik müessesesidir çünkü. Ve Jane Austen buna katışıksız bir halde inanır. Sadece bunun için çalışır, bunun için yazar. Şimdi burada Jane Austen'la birlikte bugün yapacağımız bu yayının içinde ona yönelik eleştirileri de konuşacağız. Eleştirilerin haklı yönünü de konuşacağız. Ben kendi eleştirimi de vereceğim. Ben bu kitabı okuduğumda eğer yanlış hatırlamıyorsam 17 yaşındaydım. Benim abim, tanıyorsunuz çoğunuz zaten, Köksal ünlü. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Dil, tarih, coğrafyadan. Ben ilk kez onda görmüştüm kitabı. Ve doğrusunu isterseniz İngiliz Edebiyatı benim çok... Evet, Gül Hanım'ın söylediği onlar ermiş muradına. Kitaplar genelde böyledir. İngiliz edebiyatı o döneme kadar hani çok böyle dikkatimi çekmiş, benim için olmazsa olmaz bir edebiyat türü değildi. Ama Jane Austen'ı okuduktan sonra biraz daha farklılaştı. Çünkü onun anlattığı dönem ilginç bir dönem. Neden? Yaşadığı dönem 1775'te doğuyor, 1817'de ölüyor. Bu kadar bütün hayatı. Tamamı 42 yıl başından sonuna kadar. Ama yaşadığı dönem o kadar acayip bir dönem ki bence önce o dönemi konuşmak lazım. Çünkü onun ömrünün 42 yılının da sığdığı bu dönem aslında Avrupa için pek çok şeyin yenilendiği, pek çok şeyin değiştiği, pek çok şeyin gündeme geldiği dönem. Bir tanesi bunlardan sanayi devrimi biliyorsunuz. Hani bugün belki buradan baktığımız zaman pek çok konuyla eklemlendirilebilecek bir kavram. Sanayi devrimi. Sanayi devriminin manası hani şunu diyebilir içinizden bazıları çıkıp ne olacak canım, bu kadın sonuçta fabrikada çalışan işçi değil ki. Doğru, ama sanayi devriminin toplumu bu kadar dönüştürdüğü bir dönem içinde Jane Austen için sanayi devriminin en ufak bir önemi yoktur. Altını çizerek söylüyorum. En ufak bir önemi yoktur. Yani sanayi devrimi, hatta belki biraz daha Austen'ın dönemini düşünerek konuşacak olursak İskoçya'da ilk buharlı makinenin James Watt tarafından yapılmasının üzerinden 10 yıl geçmiştir ama onunla da ilgilenmez. Onun hayatı öyle bir şey değildir. Kendi çevresiyle ilgilenir. Birazdan geleceğiz. Ama bakın yine aynı dönem 1775 ile 1817 arası o kısacık 42 yıllık dönemin içinde hepinizin en çok yani hoş geldin Köksal abi, o da geldi. Toplumsal hayatın yansımasıdır diye yazmış o da. Doğru. Şimdi bu dönemin en önemli unsurlarından bir tanesi de, en önemli başat olaylarından biri de biliyorsunuz Fransız devrimi. Yani Fransa'da yaşanan devrimden sonra toplumsal hayatın sorgulanmasıyla birlikte aslında siyasal sistemler de sorgulanmaya başlanıyor. Çünkü Fransa'da burjuvazinin yükselmesiyle birlikte devrim inancının güçlenmesi sadece Fransız ihtilalini doğurmuyor. Fransız ihtilalinden sonra hem milliyetçilik kavramının biraz daha net şekilde konuşulması hem de çok daha ağır Avrupa için çok daha büyük bir tehdit gündeme geliyor. Devrimin ardından gelişen dönemle birlikte 1800'lerin hemen başından başlayarak 15 yıl sürecek ve Napolyon Savaşları olarak adlandırılan bir savaşlar silsilesi başlıyor. Bu savaşların önemi ne? Şu, bizim bildiğimiz Napolyon, hepimizin hani bugün konuştuğumuz Napolyon, Napolyon Bonaparte anlattığımız asıl önemli tehdidini monarşiye karşı geliştiriyor. Çünkü Avrupa'nın tamamına yayılmış bu monarşi kavramının içinde yeni bir takım akımlarla monarşilerin sallanmaya başlanacağını gören Büyük Britanya, en gelişmişi içlerinde, en ilerlemiş imparatorluk geçmişi olan grup, onun eşliğinde bir koalisyon kuvveti kuruluyor ve Napolyon savaşlarının içinde 15 sene sürecek bu harplerin içinde binlerce insanın öldüğü, çok büyük hayatların karardığı, yine toplumsal bir takım geçişmelerin olduğu bir dönem yaşıyor. Jane Austen'da o da yok. Hiç yok. Yani Jane Austen'ın romanlarında asker var mesela. Asker, bu romanın içinde göreceğimiz gibi evlenilecek insan, genç kızlar için iyi bir koca adayı. Zaten Jane Austen'ı tanımlayan daha sonrasında hani yazdıkları, çizdikleriyle birlikte Jane Austen'ı tanımlayan insanlar genelde bahsederken koca avcılığı üzerinden cümle kuranlar bile var aralarında. Çünkü romanlarında genç kızların tamamının hedefi evlenebilmek. Sadece evlenip toplumun yeniden üretimini sağlayabilmek. Bu toplumun, bu düzenin devamını sağlayabilmek. Bu anlattığım başat 3 olayın hiçbirine rastlanmaz Jane Austen romanlarında. Ve Jane Austen romanlarının içinde bunun dışında mesela bizim sıradan gündelik hayatta başka yazarlarda, üstelik İngiliz yazarlarında da gördüğümüz sıradan hayatın içindeki insanlar da yoktur. Kimler onlar? Mesela avukatlar yoktur. Avukat olmaz onun içinde. Demin dediğim gibi subay eğer evlenilecekse vardır sadece. Başka meslek gruplarından mesela hekimler yoktur içinde, doktor olmaz. Varsa da onlar girer ve çıkar. Aslında hiçbir rolleri yoktur. Jane Austen sadece yaşadığı ortamın içinde, bağlı bulunduğu ortamın içinde gördüklerini, bildiklerini, şahit olduklarını yazar. Bu aslında kendi açısından bakıldığında bir yönüyle tutarlıdır. Çünkü bildiğini yazmak konusunda ısrarlıdır. Kurgu üzerinden çok fazla gitmez ki birazdan konuşacağız bu. Kendisinden 65 yıl, ölümünden 65 yıl sonra doğmuş. Yine hem İngiltere açısından bakıldığında hem de kadın edebiyatı açısından bakıldığında, özellikle bu kavramı bilinçli olarak kullanıyorum, kadın edebiyatı kavramını, bakıldığında çok önemli başat isimlerden biri olan feminizmin belki bugün tanımlandığı noktada, bugün görüldüğü noktada en önemli aktörlerinden biri olarak görünen Virginia Woolf için de anlatılacak karakterlerden biri, biraz da hayıflanılacak karakterlerden bir tanesidir. Jane Austen bir rahibin kızı. Babası bulunduğu yerde, yani Jane Austen'ın da doğup büyüdüğü yerde, babasının ölümüne kadar yaşamları aslında romanın içinde anlatılan kişilerin yaşamlarından hiç farklı değil. Dedik yani ne biliyorsa onu yazıyor Jane Austen diye. Zaman zaman kendisine bu konuda eleştiriler de geliyor. Hatta başka kahramanlar, başka kurgular da yapması isteniyor. Kesin bir dille reddediyor. Çünkü bildiğini yazmak konusundaki ısrarı aynı zamanda bildiği düzenin devamı konusundaki ısrarıyla çok paralel. Nedir o düzen? Mesela Jane Austen'la ilgili Mina Urgan'ın da İngiliz Edebiyat Tarihi'nde, bu yayın boyunca benim de rehber kitaplarımdan bir tanesi olacaktır çünkü sadece burada değil, yani İngiliz Edebiyatı'na ilgi duyan herkes için bu benim elimdeki Yapı Kredi yayınlarında toplanmış kitapları, normalde böyle değil bu kitaplar, ama Mina Urgan'ın da söylemiyle aslında çok ilginç bir ifadeyle kendi çağının değil yakın geçmişin bir ürünü olarak nitelendirir Mina Urgan Jane Austen'ı. Bence çok doğru bir kavram, çok yerine oturtulmuş bir kavram. Çünkü 18. yüzyılın sonunda doğmasına rağmen 19. yüzyıla bence geçmeyi reddeden bir yazar. 18. yüzyılda kalmış. Babasının küçücük kütüphanesi içinde ne gördüyse onları okumuş. Ve bunlar genelde artık gelişen yeni edebiyat takımlarının içinde güncellenmiş şeyler değil. Öyle bir ihtiyacı yok. O geçmişte hani içine doğduğu yer, klasizmden artık biraz romantizme geçilen edebi akımların değiştiği bir çağ olmasına rağmen o öbür tarafta 18. yüzyılın klasizmi içine yaslanmış, orada kalmayı tercih etmiş insanlardan bir tanesi. Hatta o kadar ki aynı dönem içinde yine İngiliz edebiyatında çok böyle başat isimlerin sivrilmeye başladığı bir dönemde William Wordsworth mesela artık adam çıkıp lirik şarkıları yayınlıyor. Yani romantizmin İngiltere'deki öncüsü diye çıkıyor. Jane Austen'da yok o. Hiçbir şekilde girmiyor. Onun için mesela demin konuştuk ya hani Fransız devrimi, devrimin ardından gelişen monarşi karşıtı işte söylemler, eylemler. Bütün bunlara İngiltere içinden de sesler çıkıyor. Lord Byron çıkıyor mesela. Asla yok. Hiçbir şekilde girmiyor. O bildiğini garantili alanın içinde yazmayı tercih ediyor. Babası dedik ya bir din adamı diye. Babasının kütüphanesinde ne varsa onu okuyor Jane Austen. Ve okuduklarıyla mutlu aslında. Çünkü bir yandan da yazmaya başlıyor. Bakın burada belki şunu konuşmamız gerekiyor bizim. Yetenek gerçekten var mıdır sorusunun bence yanıtlarından bir tanesi. Yetenek vardır. Mesela böyle bir yetenekten, edebi yetenekten bahsedeceksek adını doğrudan Jane Austen koyabiliriz. Çok büyük bir yetenek. Eğitimi yok. Babası ne kadar öğrettiyse o kadar öğrenmiş bir insan. Hayatı çok tuhaf. İngiltere'nin farklı küçük denilebilecek kentleri arasında yolculuk yapmış ama Londra ömrüne 2-3 kez girebilmiş mesela. Ve romanlarında da anlatırken zaten Londra'ya çok çekingen yaklaşır. Yani kahramanları mesela bu romanın içinde Jane en büyük kız, birazdan onu konuşacağız zaten. Londra'ya bir seyahat yapar döner. Biz Londra bölümünü çok bilmeyiz. Sadece nasıldı, ne oldu, ne bitti bu kadar konuşulur. Ve burada küçük yaşamı içinde orta sınıf insanları, o köy yaşamı içinde orta sınıf insanları anlatır. Ama bakın ilk ayrımı burada koymak zorundayız. Çünkü burada anlatılan köy bizim bugün konuştuğumuz köy değil. Belki biraz daha kasaba, hatta kasabayla kent arasında bir statüye yerleştireceğimiz bir yer. Çünkü orada yaşayanlar da bugünkü tanımıyla, bizim anlayabileceğimiz tanımla köylü değil. Bunlar orta sınıf toprak sahibi insanlar. Hepsinin bir geliri var, bir paraya dönüştürebilecekleri bir alanı var ve bunlar çalışmıyor. Bunlar sadece o toprağın geliriyle yaşıyorlar. Dolayısıyla bu insanların hayatları bugün bizim köylü diye anlatabileceğimiz insanlar değil. Ama kendi kapalı sistemi içinde baktığınız zaman evet böyle tanımlamak belki mümkün olabilir. İşte bu yaşam Jane Austen için en iyisi. Her zaman bir İngiliz'in düzeni en iyisi, bir İngiliz'in kibarlığı en sağlam kibarlık, diğerlerininki tamamen sırıtan bir takım davranışlar ve bu düzenin devamı için Jane Austen sadece bu insanları yazıyor. Ama bu insanları o kadar iyi yazıyor ki, çünkü aklınızda bu soru belirdi eminim deminden beri. Hani ya biz o zaman niye seveceğiz ki bu kadını? Hiç okumayanlar için özellikle. Niye seveceğiz ki o zaman biz bu kadını? Sadece bu yüzden işte. Yaşadığı dönemi o kadar iyi, o kadar düzgün yazabilmiş ki ve birazdan yine konuşacağız ve aslında bana kalırsa en büyük eksikliği keşke Jane Austen bu kadar roman, altı roman yazacağına oturup kendi tiyatro eserleri yazabilseymiş. Bu arada bugün konuşacağımız Aşk ve Gurur, Gurur ve Önyargı adını ne derseniz deyin, orijinalinden çevirince öyle oluyor çünkü, çok sıkça hem roman olarak basılmış hem çok sevilmiş, en çok sevilen Jane Austen romanlarından bir tanesi. Hem de mesela böyle dizi yapılmış, tiyatro oyunu yapılmış, defalarca insanlara sahnelenmiş bir eser. Çünkü buna çok müsait. Jane Austen karakterleri o kadar net kurgulayıp veriyor ki buradan bir yönetmenlik çıkartabilmek inanın çok zor bir şey değil. Her şeyin bitmişini adeta insanlara eliyle teslim ediyor ve uzatıyor. Burada bir aile var. Bay Bennet 23 sene önce aslında bir parça güzelliğinden etkilenerek, görgüsüzlüğünü görmeden Bayan Bennet'le evleniyor ve bu evlilikten 5 kız çocukları oluyor. Ve Bayan Bennet gerçek anlamda bir görgüsüz. Tek amacı aslında o günün düzeni içinde de çok insanlara verilen, anlatılan şekilde kızlarının iyi birer kocayla evlenebilmesi. Sadece bu. Hayatını böyle görüyor. Zaten romanda hani demin dedim ya, Jane Austen romanları ilk cümlesinde mutlaka anlatır. Lap diye verir size ne anlatacağını. Biz de bugün romana ilk cümlesinden başlayacağız. Genelde çok yaptığımız bir şey değil, biliyorsunuz bu. Roman şöyle başlıyor. Parası pulu olan her bekar erkeğin kendince kendine bir yaşam arkadaşı seçmesinin kaçınılmaz olduğu herkesçe benimsenen bir gerçektir. Bir semte yeni taşınan böyle bir bekarın duygu ve görüşleri nedenle az bilinirse bilinsin, bu gerçek çevredeki ailelerin kafasına, bu gerçek çevredeki ailelerin kafasına öyle bir yerleşmiştir ki zengin bekarı kendi kızlarının birinden birinin tapulu malı sayarlar. Hikaye böyle başlıyor. Bay Bingley adında genç, zengin, toprak geliri olan asil bir insan yaşadıkları kente geliyor. Ve buraya geldikten sonra Bayan Bennet düzenlenen ilk dans partisiyle birlikte aslında kızlarının en yaşlısından hemen evlenmesi gerekeninden Jane'den başlayarak Bay Bingley'i ideal bir koca adayı olarak gördüğü için hemen amiyane tabirle kafeslemeye çalışacak organizasyonlara girişiyor. Ama mesela Jane Austen romanlarında atlanmaması gereken temel bir gerçek daha var. Mutlaka konuşmak zorundayız. Jane Austen romanlarında para çok önemlidir. Çünkü para aynı zamanda soyluluğun da, statünün de bir sembolüdür. Ama sadece bu kadar değildir. Bu hayatın rahat geçebilmesi, rahat geçebilmeli ki bu kadar edebi eser yazılabilmeli denilebilecek gerekçesidir aslında. O yüzden biz sıkça mesela GBT alınır gibi insanların gelirlerini öğreniriz. Durduk yerde geliriyle belirir insanlar bütün Jane Austen romanlarında. Mesela burada da aynı şekilde başlar. Bay Bennet kendisi okumuş yazmış bir insan olduğu, en azından böyle adlandırılabilecek bir durumda olmasına rağmen karısının görgüsüzlüklerine, kızlarını bir an evvel evlendirme çabalarına sıkça şahit olur ve bu konuda ciddi anlamda bir sıkıntı yaşar. İşte o geldikten sonra, yani Bay Bingley geldikten sonra, hele yanında bir de başka bir bekar, onun daha da zengin olduğu öğrenildikten sonra burada yaşayan bütün insanlar için artık o ideal kafeslenmesi gereken koca adayıdır. Ve bütün aileler bu konuda yarışır. O yarışın içinde Bennet ailesinin öne geçebilmesi için ellerinde 5 tane kızları vardır. Kızlardan en büyüğü Jane, ki burada Bay Bingley ile biraz böyle dalgalı bir ilişkinin sonunda evlenecek, ilk gelin olacak kişidir. İkincisi Elizabeth, ki biz onun üzerinden aslında romanın kurgusunu görürüz. Lizzie olarak geçer romanın içinde. O burada bize romanın zaman zaman anlatıcısı, temel karakteri olarak çıkar karşımıza. İki aşk hikayesinin, iki evlilik hikayesinin içinde diğer kızların da hikayesi girer. Mesela burada en çok üzerinde konuşulması gereken Lydia, muhtemelen Lydia ve Catherine en küçük iki kız aslında. Lydia ve Catherine sadece subaylarla evlenmek konusunda hayatta ilgileri olan, onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen iki uçarı kızdır. Bir de aralarında Mary vardır ki romanın sonunda Mary'nin sadece okumaya ilgisi olduğunu, sadece okuyarak yaşamak istediğini ve bu yüzden bekar kaldığını görürüz biz. Yani burada o dönemin İngiliz edebiyatında çok sıkça kullanılan bir kavramla kız kurusu olarak adlandırılabilecek bir tiptir. Anlatabiliyor muyum? Burada ilk gelin o değil, ilk gelin Yani evlendiği için evet doğru söylüyorsunuz Lydia, ama hani romanın içindeki o ikili aşk hikayesindeki ilk gelin diye kastettim. Doğru, haklısınız. Burada mesela Mary bir kız kurusu olarak annesinin yanında kalmak zorunda kalır. Demin dedik yani Jane Austen yaşadığı dönemin içinde o kadar çok yazıyor ki okumaya çok fırsat bulduğunu söyleyebilmek mümkün değil belki. Hatta bu diğer kahramanlarında da ortaya çıkar. Benim Jane Austen romanları arasında en sevdiğim bu değil. Emma benim çok daha fazla sevdiğim bir eser. Mesela orada da Emma insanı gıcık eder. Çünkü sürekli olarak böyle okuma listeleri hazırlar, hiçbirini okumaz. Burada da öyledir. Jane Austen romanlarının tamamında öyledir. Yani insanların okumayla alakasının ne olduğu üzerinde durulmaz. Mesela Jane Austen romanlarında aklıma gelmişken söyleyeyim size. Gazete yoktur mesela. Kahramanların hiçbiri oturup gazete okumaz. Bir yerde, bu aynı zamanda filmde de kullanılmış aslında ama filmde karakter değiştirilerek kullanılmış. Bir yerde Darcy, romanın temel karakterlerinden işte hani bize aşkı ve gururu karşılaştırdığımızda gururu sembolize ettiği söylenen, ki bana göre yanlıştır. İki kahraman içinde aşk ve gurur ayrı ayrı tanımlanmak zorundadır. Darcy'nin bir yerde sadece kendini saklamak için gazete kullandığını görürüz. Onun dışında filmde de bunu babaya elinde bir gazeteyle görüldüğü bir sahne vardır. Onun dışında karakterler gazete bile okumaz. Sadece bu insanlar yaşadıkları ortamları konuşur ama çok sağlam konuşurlar. Lafı çok uzattım. İlk sahnede aslında buradaki evlilik hikayesini, hani demin dedim ya para çok önemlidir Jane Austen'da diye. Bir gün Bayan Bennet kocasına şöyle dedi. Azizim Bay Bennet, duydun mu? Netherfield Park konağı en sonunda kiraya verilmiş. Bay Bennet bunu duymamış olduğunu söyledi. Karısı ya verilmiş dedi. Şimdi Bayan Long buradaydı, o anlattı. Bay Bennet karşılık vermedi. Karısı sabırsızlanarak konağı kim tutmuş, öğrenmek istemiyor musun diye bağırırcasına sordu bu kez. Belli ki sen bana söylemek istiyorsun, ben de seni dinlemekte bir sakınca görmüyorum. Bu kadarcık yüz bulmak karısına yetti. Hayatım nasıl bilmezsin, Bayan Long diyor ki Netherfield Park'ı ülkenin kuzeyinden gelen çok varlıklı bir genç adam kiralamış. Pazartesi günü 4 atlı kapalı bir arabayla konağı görmeye gelmiş. Öyle beğenmiş ki Bay Morris de şıp diye bir anlaşma yapmış. Bayan Long diyor ki Michelmas yordusundan önce taşınacakmış. Hizmetçilerinden bir kısmı gelecek haftanın içinde geliyorlarmış. Adı neymiş? Bingley. Evli mi bekar mı? Aa, bekar elbette hayatım. Hem de zengin bir bekar. Yıllık geliri 4-5 binin üzerindeymiş. Kızlarımıza gün doğdu vallahi. Nihal Yayın Ovalı'nın çevirisi için bir kez de bir parantez açalım. Buradaki sözlerin içinde gördüğünüz gibi eline sağlık. Hakikaten diğer İngiliz edebiyatı çevirilerinde olduğu gibi. Gördüğünüz gibi burada Bay Bingley'nin kendisinden önce, niteliklerinden önce yıllık gelirini görüyoruz biz. Bu değişmeyen bir şey ama dediğim gibi yani paraya önem vermek aynı zamanda o düzenin devamı için gereken bir kavram olması nedeniyle burada başımıza geliyor ve burada görüyoruz. Dedik yani baba Mr. Bennet'in evlendirmek zorunda olduğu 5 kızı vardır. Daha doğrusu eşi onları evlendirmek konusunda çırpınır, sürekli olarak bu evlilik hayali gündeme gelir, konuşulur, anlatılır falan filan. Gelen bu 2 bekarla birlikte, bir diye hesaplanan yani Bingley'nin gelişiyle birlikte Darcy adında 2. bir karakter daha girer. Onun en yakın arkadaşıdır. Çok daha zengindir aslında ondan. Çok daha varlıklı, çok daha görgülü bir adamdır. İkisi beraber gelir gelmez bütün kasabanın genç kızları anneleri tarafından bu koca adaylarına takdim edilmek üzere bir dans tertiplenir. Ve o dans tertibi sırasında Darcy ailenin 2. kızı ve bu romanın asıl kahramanı Elizabeth'i görür, çok beğenir ama yeterince kendisine uygun görmediği için, ki bunu açıklıkla söyler, yani böyle bir dik düz konuşma da vardır Jane Austen romanlarında, bir parça hani istihza olarak adlandırır insanlar, bazı edebiyat eleştirmenleri bunu, ama çok net söyler yüzüne. Yani eşit olmadıklarını, denk olmadıklarını. Çünkü Jane Austen romanlarında da aşkın devamı için gereken şey tutku falan değildir. Eşit olmak. Önce eşitlik gerekmektedir. Her düzlemde insan, her düzlemde insanla beraber olamaz. Çünkü evlenmek zorundalardır. Ve evliliğin gerçekleşebilmesinin temel gerekçesi eşit, aynı düzlemde yaşayabilmektir. Ve burada karşılarına çıkan en önemli sorun, aşkın ve gururun tanımlandığı yerde, yani ikisinin de birbirlerine ilgisinin olması ortaya çıkmasına rağmen aşkın ve gururun tanımlandığı yerde arada belirginleşen uçurum. Şimdi burada bir de o dönemin bütün İngiliz edebiyatı eserlerinde görüldüğü gibi hani yanlış anlamalar, kurgunun içinde farklı tanımlamalar, müzevirlerin getirdiği laflar, işte biz burada ilk kez ön yargının nasıl tanımlandığını görürüz Elizabeth üzerinden. Çünkü Darcy ile ilgili olarak kendisine inceden de flörtleştiği köye gelen o subaylardan bir tanesi Wickham karakteri bambaşka bir hikaye anlatır. Darcy'yi çok beğendiğini hisseder ama Darcy ile ilgili anlattığı hikaye hayatı çok değiştirecek bir hikayedir. İşte ön yargının başladığı yerdir aslına bakarsanız burası Elizabeth için. Beni bu alaya katılmaya iten başlıca neden hareketli ve iyi bir çevreye girebilmek umudum oldu. Çok seçkin bir birlik olduğunu biliyordum. Dostum Danny de bu dolayları ve Merritt'in çevrelerinden gördükleri saygı ve yakınlığı överek büsbütün aklımı çeldi. Ne yalan söyleyeyim, ben civcivli bir yaşantısı olmayan yerde yapamam. Yaşamda büyük silleler yemiş olduğum için yalnızlık ruhumu çökertir benim. Çalışma ve dostluk olmadan edemem. Gerçi askerliği hiç düşünmemiştim ama durum böyle gerektirdi. Aslında ben kiliseye girecektim. Papaz olmak üzere eğitim gördüm. Biraz önce sözünü ettiğimiz beyefendinin, Darcy'den bahsediyor, canı isteseydi şimdi çok gözde bir kiliseye yerleşmiş bulunacaktım. Gerçek mi bu? Elbette. Darcy'nin babası bana kendi yönetimi altındaki bölge kiliselerinden en iyisini söz vermişti. Kendisi benim vaftiz babamdı. Beni son derece severdi. Ondan gördüğüm iyiliği nedenle anlatsam az gelir. Benim geleceğimi sağlama bağlamak niyetindeydi. Üstelik bu konuda vasiyeti de vardı. Ama beklediğim kilisedeki kadro boşalınca oğlu oraya başkasını getirdi. Şimdi burada ortaya çıkan şeyin bir yalan olduğunu romanın devamında görürüz biz. Çünkü burada anlatılan hikaye Wickham tarafından, genç bir subay, genç bir teğmen tarafından uydurulan bu hikaye aslında aşkın şurada gördüğünüz gibi 500 sayfa sürmesinin gerekçesidir. Çünkü bu yalanın toparlanabilmesi ancak romanın sonlarına doğru mümkün olabilir. Size dün konuşurken bir şey söyledim, hatırlıyor musunuz? O dönemin İngiliz edebiyatında, yani Abim'in kitabından okurken bu benim dikkatimi çekmemişti. Bu üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra hani bu kitapları tekrar okumanın faydası ne diye konuşuyoruz ya. Yani bir yandan bakıyorsunuz böyle 15, 20, 30 sene önce okuduğunuz kitaplarda farklı ayrıntılar dikkatinizi çekiyor. Burada demin okuduğum cümlelerden birinde babası kendi yönetimi altındaki kiliseyi bana söz vermişti ifadesi var. O dönem din bezirganlarının her zaman zenginlerle arasının neden iyi olduğu, bunun sadece coğrafyalara bağlı olmadığı, dünyanın her yerinde aynı olduğunun temel göstergelerinden bir tanesi. Mina Urgan'ın İngiliz Edebiyat Tarihi kitabından öğrendim ki sonrasında, ben bilmiyordum bu hikayeyi, o dönem Anglikan kilisesi çoğalırken, yeni yerlere kiliseler açılırken zengin insanları kullanıyor. Demin konuştuğumuz toprak ağalarını kullanıyor. Ve o toprak ağaları kendi yönetimleri altındaki topraklarda kiliseler açıp o kiliselerin başındaki din adamlarını atıyorlar, orada çalıştırıyorlar. Ve işinin tuhafı ne biliyor musunuz? Çok acayip bir şey bu gerçekten. Çok vurucu bir kavram. O dönemde bu kiliselere, burada yapılan işlere living deniyor İngilizce. Geçim yani. Bir geçim kaynağı olarak görülüyor bu. Burada anlattığı hikaye, Wickham'ın anlattığı hikaye, bir teğmen olmuş artık, bir subay. Ama burada anlattığı hikaye kendisine çok daha rahat bir yaşam aslında kurabilecekken, yani o geçimin içinde yerleşebilecekken dışarıda bırakılmasından doğan bir kin. Bu yalan. Çünkü daha sonrasında ortaya çıkıyor ki buradaki anlatılan hikaye tamamen yalan. Wickham kendisine bu kilise teklif edildiği zaman kiliseyi istemiyor. Kilisenin orada çalışması karşısında verilecek parayı istiyor. Ve aile de, özellikle Darcy, onu reddettikten sonra işte başını alıp gidiyor, asker oluyor falan. Demin söylediğimiz asker kavramı ama. Bu askerler ne yapar? Ne eder? Savaşır mı? Tam bu anlatıldığı dönemde savaşıyor bu askerler. Hem de yani Fransız ordusuyla, Napolyon'la öyle böyle bir savaş değil. Binlerce insan ölüyor, binlerce asker. Zaten Jane Austen'ın en çok eleştirildiği bölümlerden bir tanesi de budur. Romanlarında çok ilgili gibi görünür ama ölümünden sonra bir kısmı yayınlanmış mektuplarında ne kadar katı bir insan olduğunu görüp insanlar şaşırırlar. Yani hayata böyle bakmaz. Romanlarını yazan Jane Austen değildir hayattaki. Bambaşka bir tip. Neyse işte hikaye buradan başladıktan sonra Darcy o dansta gördüğü Elizabeth'i aslında ilgi duyuyor ama kendisiyle eşit düzeyde olmadığı için çok da ilgisini çekmeyeceği konusunda kendini birazcık telkin ederek bambaşka bir yöne yönleniyor. Ama bir şey daha dikkatini çekiyor. Burada bahsi geçen Bay Bingley tam da Bayan Bennet'in istediği gibi kızlarından en büyüğü Jane'den çok etkileniyor. Jane çok güzel bir kız. Hayat dolu, fıkır fıkır bir kız. Ondan çok etkileniyor ve dansın başladığı andan ve bu etkiyi fark ettiği andan itibaren Bayan Bennet etrafındaki herkese Bay Bingley ile kızı Jane'in çok yakın bir gelecekte evleneceğini, bu evlilik için her şeyin hazır olduğunu falan anlatmaya başladı. Buna şahit olan Darcy, yaşanacakları biraz gördüğü ve kadının görgüsüzlüğünden çok kötü etkilendiği için arkadaşını bu evlilikten soğutma çalışmalarına giriyor. Burada hani yayının başında da söylemiştim, Bayan Bennet'in görgüsüzlüğü gerçekten büyük görgüsüz. Ama işte gençliğinde çok güzel olan bir kadın ve Bay Bennet'i de öyle etkilemiş. Burada Darcy'nin bu evliliği engellemesi ve daha sonra kendi mutluluğunu da aslında buna bağlı olarak gelişmesini getiren unsurları görelim. Bu evlenmeyi istemeyişimin nedenleri yalnızca dün gece değindiklerim değildi. Arada başka engeller de vardı. Eğer bu engelleri sizinle evlenmek isteyebilecek kadar unuttumsa, ilk evlilik teklifidir Darcy'nin Elizabeth'e bu. İkincisinde çünkü kabul edilir. Ortadan kalktıkları için değil, şu an göz önünde bulunmadıkları içindir. Kısaca belirtmek zorundayım. Annenizin aile durumu ve düzeyi bir sakınca olmakla birlikte annenizin ve üç küçük kardeşinizin sürekli olarak gösterdikleri densizlik ve görgüsüzlük yanında aile ve mevki sorunu hiç kalır. Ne kadar açık söylüyor görüyor musunuz? Senin annen ve kardeşlerin görgüsüz diyor ve evlilik teklif ederken söylüyor üstelik bunu. Babanızın bile zaman zaman ciddi çevrelerde yadırganacak davranışları olmuştur. Başlayın, sizi gücendirmek beni üzüyor ama söylediklerimin doğruluğunu yadsıyamazsınız. Çünkü onların davranışlarındaki yakışıksızlığın sizi de çok kere utanç içinde kıvrandırdığına tanık olmuşumdur. Bu arada şunu da söylemeliyim ki, ablanız ve siz ötekilerin ayıplanan ve yerilen davranışlarına katılmadığınız için herkesçe övülen ve beğenilen kişilersiniz. Akıllı, ince, kibar kişiliklerinizle bu övgüler sizin için az bile. Bu konuşmada yapıldıktan sonra işin işte hani deniyor ya, genelde işi kolaya kaçıp bu romanı değerlendiren insanlar böyle anlatır. Burada aşkı sembolize eden Elizabeth'tir, gururu sembolize eden Darcy'dir. Alakası yoktur. İkisi de çünkü birbirine karşı geliştirirler iki kavramı. Burada ilk evlilik teklifinde de akılcı bir yöntemle gelmesine rağmen Darcy de aşıktır aslında. Aşkı o da temsil eder. Ve burada ailesinin gurursuzlukla, özür dilerim, görgüsüzlükle suçlanması karşısında Elizabeth bu evliliği kabul etmez. Şimdi çoğunuz içinizden diyorsunuz ki derdini seveyim, keşke bizim de böyle dertlerimiz olsa. Ama yaşanılan dönemi unutmayın. O yüzden o kadar uzun anlattım size. İnsanların çok bol zamanlarının olduğu, ki bunun ne anlama geldiğini birazdan konuşacağız, bir dönem, o dönemde yaşanıyor bu. Bu aradaki ayrılık, Darcy bunları söyledikten sonra arkadaşını da ayırır Jane'den ve götürür uzaklara. Fakat bir süre sonra yollar tekrar kesişir. Bu kesişmenin içinde artık iş evlilik boyutuna. Aşk demiyorum dikkatinizi çekerse. Çünkü Jane Austen romanlarında aşkın tutkusu falan yoktur. Aşk bir mantık işidir. İyi yaşamanın, evliliğe giden yolun temel direklerinden, temel noktalarından biridir. İş tekrar oraya gelir ve orada devam ederken biz bu kez tekrar sorgulamaları görürüz. Ama bu kez sorgulamalar aşkın neden tekrar yaşanabileceği, bu nitelemelerin içinde kimin nerede durabileceği. Bakın bir önemli ayrıntı daha. Jane Austen romanlarının tamamında, yazdığı 6 romanda, hepsinde güvenilecek erkeklerin tamamının bir arızası vardır. Arıza önden söylenir. Ama güvenilmeyecek, ahlak yönünden düşkün olan erkeklerin tamamı çok yakışıklıdır. Kadınları çok kolay etkileyebilirler ve mutlaka bir dalga dubara çevirirler romanların içinde. Buradaki Wickham, demin konuştuğumuz, hani rahip olacaktım ama işte Darcy bana babasının söylemesine rağmen o pozisyonu vermedi deyip konuşan tip var ya, çok yakışıklıdır. Çok yakışıklıdır. Hatta Elizabeth de çok etkilenir. İnceden flörtleşirler. Ve o dönemin kibarlık standardı içinde gerçekten öne çıkan insanlardan bir tanesidir. Bunu söyleyen, bu karakteri içine sokan Jane Austen'ın önemli bir özelliği daha var. Kendisi de 7 kardeşin içinde kızlardan bir tanesi. 5 erkek kardeşi var ve 2 kızlar. Kardeşlerinden 2 tanesi bu demin bahsettiğim Napolyon Savaşları sırasında amiral olarak görev yapıyor. Yani aile şöyle değerlendirilebilecek bir aile değil. Hani kadın yazmamış canım, tanımıyormuş demek ki diyebileceğim biri değil. Çünkü kardeşlerinin ikisi de amiral aynı zamanda. Ve onlar da statü içinde görevlerinden bağımsız olarak aslında tipleri, görüntüleriyle ortaya çıkan, şekilleriyle daha çok belirginleşen karakterlerdir. Burada Jane Austen artık düzlemin içine soktuktan sonra romanın çözümleme bölümüne gelindiğinde bizi evliliğe gidecek aşamayı anlatarak bir şekilde romana bağlar tekrar. Aradaki karakterlerin konuşması falan, özellikle yani romanı şu anda bu yayın için okuyanlar bir kez daha görmüşlerdir ya da belki ilk kez görüyorlardır. O karakterlerin konuşmaları, kendi aralarındaki konuşmaları her biri apayrı dünyalardır aslında. Gerçekten çok başarılıdır. Yetenek var mıdır? Yetenek vardır. Geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir elbet. Ama rüyasız, hayalsiz yetenek ne işe yarar? Jane Austen olursunuz bana kalırsa. Çünkü bu romanların içinde kendi anlattığı kibarlık, incelik vardır ama mesela romantizm hiç yoktur bunların içinde. Karakterler asla, iki erkek karakter mesela Jane Austen romanlarında baş başa kalmaz hiçbir zaman. Hep onların hayatlarını bize anlatacak, yaptıklarını anlatmak zorunda olan bir kadın vardır aralarında. Ama bu arada romanlarında temel karakterler olan kadınla erkek yalnız kaldıklarında da beklediğimiz şeyi yapmazlar. Mesela öpüşmezler asla. Bu saf bir ahlakçılık anlayışından değildir. Hani böyle Victorian ahlak anlamında bakacak olursanız o Jane Austen'dan sonradır. Yani 1830'ların ortalarından itibaren gelişen bir anlayış. Burada Jane Austen buna inanmadığı içindir. Çünkü sadece evliliğe gidebilecekse bu aşk bir işe yarar. Yoksa hikayedir. Kendi hayatında da, daha sonra kendisiyle ilgili yazılan kitaplarda da, otobiyografi demeyelim bunları ama onu da karakter olarak benimsemiş kitaplarda da anlatıldığı gibi, edebiyat tarihçilerinin anlattığı gibi, Jane Austen'ın hayatında bir kere aşık olduğu söylenir. O aşkta da aslında kendisinin çok dahli yoktur. Tam romanlarında anlattığı gibi, katıldıkları bir piknik sırasında orada bulunan bir erkek, bir genç erkekten bahsedilir. Gelir ve Jane Austen'ın babasına yakın bir gelecekte kızlarıyla evlenmek istediğini söyler. Jane çok sevinir. Tam da istediği romanlarında kurguladığı gibi. Fakat adam ölür. O genç adam ölür. Ve ondan sonra kimileri için aşka küsmek, kimileri için aşkı önemsememek denilen ömrünün kalan işte o 42 yıla tamamlanan dönemi başlar Jane Austen için. Neyse, evlenme hikayesini iş girdikten sonra, yani rutine başladıktan sonra dedik yani iki erkek asla yalnız kalmaz. Ne konuştuklarını bilmeyiz biz onların. Çünkü ortamda bir kadın olması gerekir. Kadın anlatır bize. Darcy ikinci evlilik teklifi için çok fazla bekleyemez. Arada geçen yaşanan her şey aslında onun da ömründen ömür götürmüştür. Çok sever çünkü biz o tutkuyu görmeyiz de ama tutku olduğunu anlarız sadece. Söyler ve gelir babasından ister. Babayla yaptığı konuşmayı yine görmeyiz biz. Ama babasıyla konuşup çıktıktan sonra Elizabeth'i babası çağırır ve babasıyla konuşmaları evliliğe giden yolu anlatır bize. Babası kaşları çatık, yüzünde kaygılı bir bakışla bir aşağı bir yukarı dolaşmaktaydı. Lizzie ne yapıyorsun sen diye söze başladı. Aklını mı oynattın ki bu adama evet diyorsun? Ondan oldum olası nefret eden sen değil misin? Ah, ilk düşüncelerinde daha sağduyulu olmak, bu düşüncelerini ortaya vururken daha ölçülü davranmak varmış. Elizabeth böyle davranmadığına şimdi öyle pişmandı ki. Zamanında sözlerini tartmış olsaydı şimdi böyle sıkıcı, utandırıcı açıklamalarda bulunmak zorunda kalmayacaktı. Gel gör ki bu açıklamaları yapmak zorundaydı. Elizabeth adam akıllı kızarıp bozararak Darcy'yi sevdiğini açıkladı. Babası daha doğrusu onunla evlenmeye kararlısın diye gülümsedi. Ne yalan söylemeli, adam varlıklı konuştuk yani. Ona varırsan Jane'den daha şık kılıkların, yani bir büyüğü olan Bay Bingley ile evlenen kız, daha gösterişli arabaların olabilir ama bunlar seni mutlu eder mi? Elizabeth benim onu sevdiğime inanmıyor musunuz dedi. Bundan başka bir sakınca görebiliyor musunuz? Hayır, onun kendini beğenmiş, kasıntı adamın biri olduğunu gerçi hepimiz biliyoruz. Ama onu sevsen bundan hiçbir önemi kalmazdı. Seviyorum, gerçekten seviyorum onu. Genç kız gözlerinde yaşlarla konuşuyordu. Çok seviyorum. Aslında gururlu ama burnu büyük değil. Çok iyi bir insan. Siz onun gerçek kişiliğini bilmiyorsunuz. Onun için yalvarırım size böyle sözlerle beni kırmayın. Dikkatli dinleyin şimdi bu bölümü. Bir babanın, hani burnu büyük, gururlu, kibirli, bundan bir şey olmaz dediği adama karşı varlık bölümünü de anlattıktan sonra nasıl dönüştüğünü görüyorsunuz tek paragrafta. Lizzie, ona ben de olumlu yanıt verdim. Öyle bir adam ki herhangi bir şey isteyince insana şeref vermiş gibi oluyor. İnsan ona hayır demekten çekiniyor. Madem ki onunla evlenmeye kararlısın ben de razıyım. Ama sana öğüdüm, çok iyi düşün taşın. Ben senin huyunu bilirim Lizzie. Kocanı gerçekten saymadıkça onu kendinden üstün görmedikçe ne mutluluk bulabilirsin ne de huzur. Sen o kadar zeki ve canlısın ki kocan kafaca sana denk olmadıkça mutluluğun tehlikeye düşer. İster istemez mutsuz olursun. Sevgili kızım, senin de saygı duymadığın bir eşle yaşamak zorunda kaldığını görürsem ben çok üzülürüm. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin sen. Gördüğünüz gibi baba da bir anda döner ve o da artık bu evliliğe rızası olduğunu söyler. Lizzie'nin önünü açar ve bu evlilik gerçekleşme rotasına girer. Bir ayrıntı daha, Jane Austen romanlarında evlilik belirginleştiği anda roman biter. Zaten önemli olan bu olduğu için, buradan devam edeceği için roman, evliliğin netleştiği anda roman biter. Gördüğünüz gibi sonu zaten romanın burası da. Şimdi burada bir de anne karakterinden bahsettik, yani Bayan Bennet. Görgüsüz, sadece kızlarını evlendirmeye çalışıyor. İyi bir zengine kapılamaya çalışıyor aslında. Ve burada annenin de nasıl döndüğüne şahit oluruz. Çünkü anne de kızına ilgi göstermeyen bu zengini bir süre sonra alanından çıkartır. Çok ilgilenmediği için onunla bırakır. Bırakır. Evet evet, bu arada favori kızı Lizzie'dir. Göz bebeğidir hatta Elizabeth. O gece annesi odasına çekildiği zaman Elizabeth de peşinden gitti ve önemli haberi ona da söyledi. Haberin etkisi umulduğundan başka oldu, çünkü Bayan Bennet ilkin gık bile diyemeden oturup kaldı. Gerçi ailesinin yararına olan durumları kavramakta, hele aşk ve evlenme konularının kokusunu almakta birebirdi, ama bu kez dakikalar dakikası aptallaştı, söylenenleri kavrayamadı. Ama sonunda kendine gelmeye başladı ve koltuğunda hop oturup hop kalkarak ''Aman tanrım, bir yaşıma daha girdim, bak hele, vay canına'' diye mırıldandı. ''Bay Darcy demek, ayol kimin aklına gelirdi böyle bir şey? Sahi mi söylüyorsun Lizzie?'' Tatlı kızım benim, ama ne varlıklı, ne şahane bir hanımefendi olacaksın. Takıların, arabaların sayısı belirsiz. Yerde bulduğunu gökte yiyeceksin artık. Jane'in kocasının varlığı solda sıfır kalacak seninkinin yanında. Ah, ne kadar sevindim bu işe. Öyle kibar, sevimli bir erkek. O ne boy boz, o ne yakışıklılık. Ah biricik diziciğim, şimdiye dek onu sevmediğim için lütfen benim adıma özür dile. Umarım kusuruma bakmaz. Görüyor musunuz? Bir anda her şey değişti. Bir anda her şey bambaşka bir noktaya kaydı. Ve anne de sevmeye başladı. Neden? Zengin bir adam. Artık konuşulacak başka bir şey kalmamış. Kızlarını da istemiş. Yani tam planlanan şeyin olması için önde artık hiçbir engel yok. Hayat bundan sonrasında takır takır yürür. Jane Austen romanlarının o düzlem içinde gitmesinin önemli yerlerinden bir tanesi de bu. Gördüğünüz gibi hani bu kadar şeyin içinde mesela cinsellik hiç yok. Hiç yok. Asla yok. Bir genç kızın hakkında çıkabilecek bir iftira, onunla ilgili bir söylenti her şeyden daha tehlikeli olabilir. Ama bütün bunları fark ederken demin konuştuğumuz bölüm belki romanın en son kapanışı için kullanacağımız bölüm. Hani babası konuşurken dedi ya, kocana koşulsuz itaatten bahsediyor diye. Jane Austen romanlarının İngiltere'de o kültürü yeniden doğurması belki burada üzerinde en çok durulması gereken şey. Evet, son derece yetenekli bir insan. Gerçekten bir yetenek varsa o Jane Austen. Geliştirilmiş bir yetenek mi? Hayır. Üzerinde durulmuş bir yetenek bile değil. Gerçi son romanına doğru başka yazarlar da sıkça söyler onu. Ömrü biraz uzun olsaydı kendini aşma ihtimali çok fazla olan yazardır diye. 1928 yılında İngiltere'de, Cambridge'de sadece kadınların katıldığı, genç kız çocuklarının ya da işte katıldığı bir toplantı düzenlenir. Bu toplantının baş konuşmacısı Virginia Woolf'tur. Orada yaptığı konuşma daha sonrasında bir kitabın da temel kaynağı olur. Kendisi için bir odadır kitabın adı ve burada anlatılan kişi aslında Jane Austen'dır. Çünkü Jane Austen başka karakterlerle birlikte tabii anlatılır, başkalarının da. Temel soru şudur: eğer bir kadının önünde yeterli olanak olsa o hayatını nasıl kurgulayabilir ve daha sonrasında edebiyata nasıl katkı verebilir, kurgu alanında neler yapabilir? Bunu anlatır, bunu tartışır ve kızlara bir nasihatten bahseder orada. Yıllık 500 pound gelirden bahseder, kendilerine ait bir odalarının olmasını ve boş zamanlarının bulunmasını ister. Bunu yaratın kendiniz için. Bunu yaptığınız zaman önünüzü açabilir, hayata daha çok katılabilirsiniz de. Burada anlatılan kişi aslında o temel nitelemeyi yaptığımız andan itibaren bence Jane Austen'dır. Başkalarını da anlatmasına rağmen. Çünkü orada Virginia Woolf vurgusunu yaptığı şeyde Oxbridge olarak adlandırır oradaki konuşmada. Bu üniversiteye benim girmem mümkün değil, çimlerinde yürümem mümkün değil diye söyler. Anlatılan hem Oxford hem Cambridge'dir. İki üniversitede kadınların da bulunması, orada kız öğrencilerin bulunmasının ne kadar zor olduğundan, bu düzeme nasıl gelindiğinden falan bahseder ve önerdiği şey budur. Kendilerine ait bir oda, Yıllık 500 pound ki bu ona kalan mirastır aslında, oradan pay biçer ve boş zamanları. Yani hayata katılın der. Yani bir şeyler yapın der. Yani kendi kaderinizi elinize alın der. Buradaki romanlarda sadece evlilikle bitecek bir düzlem içinde kadının yerinin olması değildir orada hedeflenen şey. Kendini bir kocanın eline bıraktıktan sonra bir kocayla yaşam kurmak kadar aslında kendisinin tek başına ayakta kaldığında ne yapabileceğinin de görülmesi gerektiğinden bahseder. Onu söyler. Ölümünden çok çok çok uzun yıllar sonra, yani arada neredeyse 100 yıl geçtikten sonra konuşulur bu. Ama yine de Jane Austen'ın bıraktıkları üzerinde mutlaka konuşulması, tartışılması gereken gerçekliklerdir. Çünkü dedim ya, o kadar sağlam karakterlerle çıkar ki insanların karşısına, alıp bir tiyatro oyununa, bir esere bir şekilde getirip hayatının içinde sinemada, tiyatroda var edebileceğin, sıkça dizilerin çekildiği gibi o kahramanları ortaya çıkartabileceğin müthiş eserlerdir bunlar. Zaten sonrasında da yapılır. Bu kitabın Aşk ve Gurur'un ya da Gurur ve Önyargı'nın ilk çevrimi 1940 yılında yapılır, ilk filmi. O dönem önemli bir dönemdir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra romantizm Avrupa'da, Amerika'da çok eleştirilen bir kavram haline gelir. Ve orada işte Jane Austen'ın tekrar önemi çıkar ortaya. Klasik, düz yazı, dümdüz yazı, dümdüz edebiyat üzerinden girer. Ve insanlar o parlaklığı görürler. 1940 yılındaki çevrimde... Laurence Olivier oynar mesela Darcy'yi. Diğerlerine de bakalım, isimlere hatırlamaya çalışırım ama yani bir anda aklımda kalma ihtimali çok fazla yok. Ama burada daha sonraki çevriminde biz karakter olarak o dönemin yazılan çizilenlerinden çok aslında karakter olarak mesela 2005 yılındaki çevriminde Keira Knightley... Oscar'a aday gösterilecek kadar iyi bir oyunculuk sergiler. O dönem yapılan 2005 filminde de. Ama hepsinde anlatılan şey, iki filmi de izlediğiniz zaman göreceksiniz ki olay düzleminden bir yönetmen bakışıyla çok fazla dışarı çıkartılamamış işler. Çünkü Jane Austen o kadar sağlam böyle zak diye koymuş ki ortaya. İnsanlar ister istemez fazla ne karakterleri sivriltebilme şansına sahip ne de o sivrilebilmenin içinde yaşamını ele geçirecek, kendi yaşamına sahip çıkacak, yaşamının koşullarını yazabilecek insanları görmekle alakalı. Çok ilginç bir itiraf size. Ben kitabı okurken, ikinci kez okurken geçen hafta içinde aklımda bir anda rahmetli Bülent Ecevit'in Taka şiiri canlandı. O kadar tuhaf bir belirginleşme ki bu. Diyeceksiniz ki hani İngiliz edebiyatı nere? Bülent Ecevit'in Taka şiiri nere? Çünkü orada balıkçı kayıklarını anlatır, biliyorsunuz. Ama orada kullandığı iki dize bence tam da Jane Austen'ın edebiyatta yaptıklarını simgelemek için kullanılması gereken iki dize. Diyor yani orada takaları anlatırken, güvenli sularda işsiz dönenen gezi yelkenlilerinden çok duyarak denizi diye. Yani denize daha çok şey katarak, denizin içinde olarak, denizle birlikte var olmayı göze alarak. O anlamıyla bakıldığında belki bir gezi yelkenlisi olarak görülebilir Jane Austen. Hayata buradan bakar ama çok güzel bir gezi yelkenlisidir. Okurken size hayatınıza bir şeyler katar, ruhunuzu gerçekten sağaltır ama bazı sorular da sormanızı getirir. Neden buradaki kadınlar kendi yaşamlarına sahip çıkmıyor diye sorarsınız. Dik başlı karakterler gibi görünür ama mesela Emma karakterinde, Emma'da olduğu gibi o dik başlı karakterin derdi sonuçta mutlaka evlilikle biter. Yani kadınlar dizginlenir bir şekliyle. Oysa dedik ki hani 1928 yılında Virginia Woolf'un yaptığı o konuşmaya ilham olan kadınlardan biridir. İyi bir ilham mı? Tartışılır. Ama bence bunların ardından elimizde kalması gereken temel şey kadınların yaşamlarını elleriyle yoğurmaları olması. Bugün yayın, bu yayın beni uzaktan tanıdığım, hiç yüz yüze gelmediğim ama benim için önemli bir kadın için, ona bir armağan, ona bir ithafla bitecek. Sevim Gözay'ı kaybettik dün. Sevim'in yaptığı işleri, programları, sinema programlarını, kent kültürü programlarını 10 yıllardır biliyorsunuz zaten. Ama bütün bunları 48 yıllık yaşama sığdırmış gencecik bir kadındı. Mücadele ettiği hastalık artık onun hayata dönmesini imkansız hale getirdi. Belki burada da özdeşleşilebilir. Çünkü Jane Austen'da bir yıl süren bir hastalığın sonucunda ne olduğu hala bilinmiyor. 42 yaşında hayatını kaybediyor. Ama Sevim gibi hayatını yoğurmayı göze almış. O yoğurduğu hayatla insanların karşısına çıkabilme cesaretini göstermiş ve o yaşamı savunarak 48 yıl sürdürebilmiş bir insan. Bence tam da bugün anılması gereken bir insan, tam da böyle bir yayında anılması gereken bir insan. O kadar önemli, o kadar iyi işler yapmış bir insandı ki biz sosyal medya üzerinden tanıştık ve zaman zaman uzun uzun sinema üzerine, kitap üzerine çok konuşurduk kendisiyle. Hatta sizler çoğunuz bilmiyorsunuz ama yayınlarda sabahları kullandığım o yayın başlığı fotoğrafları var ya, onların bazılarını Sevim yollardı bir gece önceden. Bak tam senlik bu, yayında mutlaka işine yarar diye. Çok önemli, çok güzel bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Yakınlarına, sevenlerine, hepimize başsağlığı diliyorum. Ona da Allah'tan rahmet elbette. Bir de dedim ya, işin bir de güzel anması var. Bugünkü yayın elbette sevgili Sevim'e, Sevim Göze'ye ithaf edilmiştir. Onun aziz anısı için. Ama bugün Nazım'ın da doğum günü. Nazım Hikmet'in, dilimin en büyük ustasının. Bugün gün içinde sizinle paylaşacağım. Ben de onun bir şiirini paylaştım. Başka dostlarla, sevgili Atol Behramoğlu'yla, Şükrü Erbaş'la, Levent Üzümcü'yle, Emrah Karaca'yla birlikte. Onu gün içinde göstereceğim, sizinle paylaşacağım ama orada özellikle o şiiri seçerken insanların çok bilmediği bir şiir olsun istedim. Benim açımdan çok önemli bir şiir. Hayatı çok iyi anlatan, evrimi çok iyi anlatan, insanlık tarihini çok iyi anlatan ve Nazım'ın söyleyişiyle çok da bir şey değilsin aslında be kardeşim diyen. Kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu kafamıza çok güzel vuran bir şiir bu. O yüzden ben de onu okudum, onu paylaştım. Hep yaptığımız şeyi yapacağız. Şairin sözü üzerine söz olmaz biliyorsunuz. Daha iyi söylüyorsa onun sözüyle bitireceğiz. O yüzden ben çok teşekkür ederim hepinize. Ruhunuzu 50 dakika edebiyatla sağaltmak üzere buraya geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Hakikaten dünyanın gailesinden çıktığınız için, bir 50 dakika nefes depolamak için burada bulunduğunuz için, bana bu yolculukta eşlik ettiğiniz için, Jane Austen'ı yani 200 yıl önceye giderek kadını, kadın haklarının gelişimini, onların durduğu yeri, hepsini konuşma yolunda bana yardımcı olduğunuz, eşlik ettiğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki, önce onu söyleyeyim, bundan sonra konuşacağımız klasik, önümüzdeki hafta değil, bir sonraki hafta da değil. Çünkü önümüzdeki hafta zaten bir sonraki hafta yapmıyoruz. Ben size okuduğum kitaplardan söz edeceğim. Bir hafta sonrası ayın 29'una denk geliyor ve ayın son cuması oluyor. O zaman biliyorsunuz Serbest Uçuş ve Dertleşme yayını yapıyoruz. O var. 5 Şubat. Zaten öyle bir kitap seçtim sizin için. Okuması çok basit değil ama yani nasıl anlatayım size? Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, edebiyatın zevkine varabileceği son derece güzel bir kitap. Hepiniz ilk cümlesini biliyorsunuz. O iyi insanlar o güzel atlara bindiler, gittiler sözleriyle başlayan Yaşar Kemal konuşacağız. Demirciler Çarşısı cinayetini konuşacağız. Ayın 5'i oluyor, 5 Şubat. Klasik kitabımız o olacak. Yerine koyalım, orada dursun. Bendeki çok eski bir baskı. 1990'lardan kalma, Toros yayınlarından çıkmış bir baskı. Ama Yapı Kredi de sonrasında defalarca bastı zaten. Kitabımız bu. Aklınızın bir köşesinde olsun. Yaşar Kemal'i konuşacağız. Anadolu'yu konuşacağız, Yaşar Kemal'in yaşamını konuşacağız, Türkçeyi konuşacağız, Yaşar Kemal Türkçesini konuşacağız, Ali Püskülloğlu'ndan bahsedeceğim, Yaşar Kemal sözlüğünü anlatacağım burada size ve hepimiz bunların eşliğinde koskoca bir yaşam döngüsü içinde kendi tarihimizi göreceğiz aslında. Feodaliteyi, ağalık düzenini, oradaki cinayetleri, kan davasını göreceğiz. Toroslara bir çıkacağız. O Torosların engin yaylaları içinde gezeceğiz. Ondan sonra tekrar ineceğiz. Bugün için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Okudukça çoğalacağımızı, çünkü okudukça çoğalacağınızı unutmayın lütfen. Olur mu? Edebiyat her zaman hayatınızın bir yerinde olsun. Ruhu bununla sağaltmak mümkün çünkü. Bugün benim dilimin en büyük ustası olarak gördüğüm Nazım Hikmet'in doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki varmış, iyi ki hala var diyebildiğimiz o büyük şairin Nazım Hikmet'in doğum günü. Ben de onu mazeret şiiriyle anarak bugünkü yayını bitirmek istiyorum. Hepinize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şu kara toprağın üzerinde, yıldızların arasında yolculuğumuz ne kadar zamanın işi ki? Elimizde ateşin sönmeden yanışı, taş baltamızın yaban öküzünü yenişi, alnımızın genişleyip aydınlanışı, hele güzelin karşısında başımızın dönüşü, daha dünkü mesele. Hısım akraba içinde zaten en azınlık değilsek de, herhalde fillerin sayısı bizden az, en genç galiba biziz. Bugünkü halimiz de galiba bu yüzden. Siz çok daha yaşlısınız bizden. Gün görmüş, umur görmüşsünüz. Dağlar taşlar ayıplamayın bizi. Kurtlar kuşlar bizi ayıplamayın. Bizi ayıplamayın komşular. Öfkeden ağlanasıya sersem gaddarcasına bedbahtız. Fakat asla umutsuz değil.